Merhaba, bugünkü kaynaklarımız bizi zamanda epey geriye götürüyor. Şöyle bir dünya düşünün, tanrılar yeryüzünde geziniyor, kader ağlarını örüyor ve genç bir çocuk hiç beklenmedik bir kahramana dönüşüyor. Elimizdeki metin Mad 1 adıyla geçiyor ve Mad isimli bir karakterin hani ilkel bir köydeki mütevazı başlangıcından karmaşık şehir devletlerine hatta tanrıların kendi aralarındaki o entrikalara kadar uzanan yolculuğunu anlatıyor. Bayağı destansı bir yolculuk bu. Mad'ın yılan ısırığıyla ölümden dönüp Tanrıça Ninhursag'a adanması var. Sonra Eridu askerleri geliyor, esir alınıyor. Uruk'ta köle olarak satılıyor. Orada karşılaştığı politik oyunlar, entrikalar ve sonra da Tanrıça Inanna'yı kurtarmak için çıktığı o tehlikeli yeraltı macerası. Yani sadece bir hayat hikayesi değil, resmen bir dönüşüm öyküsü.
Kesinlikle öyle. Metin sadece sürükleyici bir macera sunmuyor aslında, çok daha derinlere iniyor. Yani erken medeniyetlerdeki inanç sistemleri nasıl işliyordu, toplumsal yapılar nasıldı, tanrılarla insanlar arasındaki o karmaşık ilişki ağı ve belki de en önemlisi bireyin o kader dediğimiz şey karşısındaki yeri neydi? Bütün bunları sorgulamamıza olanak tanıyor Metin. Macurgesa Dinal'ın gözünden antik dünyanın dokusunu hissedeceğiz resmen.
O zaman hazırsanız Madül dünyasına birlikte şöyle bir adım atalım. Bu zengin anlatının en can alıcı noktalarını, en düşündürücü yanlarını beraberce açığa çıkaralım diyorum. Hikaye Arge adında nehir kıyısında kurulmuş, ilk bakışta basit görünen bir köyde başlıyor. Metin burayı çok canlı anlatmış. İnsanlar avcılık yapıyor, balık tutuyor, bir de yeni yeni demircilikle uğraşıyorlar.
Evet, hayata tutunma çabası yani.
Evler de öyle. Balçıkla sıvanmış taşlardan tek göz odalar. Yaşamın tek amacı hayatta kalmak gibi sanki, değil mi?
Evet, Metin Arge'yi adeta insanlığın çocukluk çağı gibi çiziyor. Karmaşık sosyal hiyerarşiler, özel mülkiyet falan. O tür kavramlar pek yok henüz. Ya da modern dünyanın getirdiği değer yargıları. Temel bir ilke var gibi, canını koru, karnını doyur. Bu daha çok hayatta kalma içgüdüsünün öne çıktığı komünal bir yaşam biçimi. Bireysellikten ziyade kolektif varoluş. Bu basitlik o dönemin gerçekliğini yansıtan önemli bir detay aslında.
Bu sadeliğin ortasında ise köy meydanında diğerlerinden ayrışan daha büyük, daha özenli bir yapı dikkat çekiyor. Tanrıça Ninhursag'a adanmış tapınak. Hatta ön cephesinde metinde tarif edildiği gibi o sarkık, İri memeli, doğurganlığı simgeleyen kadın heykelleri varmış. Ve işte tam da burası, Mad'ın hayatını tamamen değiştiren olayın yaşandığı yer oluyor. Mad, köyde diğer çocuklarla oynarken zehirli bir yılan tarafından sokuluyor. Ölümle burun buruna gelince, annesi Tara, büyük bir çaresizlik içinde, belki de son bir umutla onu tapınağın yaşlı bilge rahibesi Ram'a götürüyor. Ve orada oğlunu hayatta tutması için Tanrıçanın Ninhursag'a diyor. Bu adanma anı metinde çok dramatik anlatılmış.
Gerçekten de öyle. Ram'ın aktardığına göre o adanma sırasında doğaüstü bir şey yaşanıyor. Tapınaktaki Ninhursag heykeli canlanıyor sanki. Gözlerindeki o yıldız gibi parıltılar Mad'a yöneliyor ve çocuk mucizevi bir şekilde iyileşiveriyor. Sonra da Tanrıçanın sesi duyuluyor. Ram, çocuk artık tapınağa anmalıdır. Bu olay Mad'ın kaderini tamamen tapınağa bağlıyor tabii. Ama bu sadece Mad için değil, annesi Tara için de inanılmaz zor bir an.
Evet, Metin Tara'nın yaşadığı o ikilevi çok iyi veriyor. Bir yanda çocuğunun ölümden dönmesinin sevinci var, diğer yanda onu Tanrıçaya vermiş olmanın o ağır yükü ve korkusu. Tanrıçanın öfkesinden çekiniyor, ya Tanrıça onu tekrar öldürürse diye düşünüp duruyor. Onu tapınağa bırakmakta çok tereddüt ediyor. Bu, annelik içgüdüsüyle dini inanç arasındaki çatışmayı çok net gösteriyor bence.
Bu durum erken dönem inanç sistemlerinin birey üzerindeki o muazzam psikolojik gücünü, yarattığı ahlaki çıkmazları çok güzel sergiliyor. Tara'nın yaşadığı tam da bu. Annelik sevgisiyle ilahi olana duyulan o derin korku ve saygı arasındaki gerilim. Nihayetinde onu tamamen kaybetme korkusu daha ağır basıyor ve Tanrıçanın isteğine boyun eğiliyor. Bu seçim bize inancın ve toplumsal beklentilerin bireysel duygular üzerinde ne kadar belirleyici olabildiğini gösteren çarpıcı bir örnek. Mad'i tapınağa vermek, bir nevi onu hem kurtarmak hem de kaybetmek anlamına geliyor Tara için.
ve böylece Maad için yepyeni ama bir o kadar da kapalı bir dönem başlıyor. Hayatının sonraki yılları tapınakta geçiyor, yaşlı rahibe Ram'ın yanında. Ram ona sadece dini ritüelleri, duaları, yıldızlara bakıp kehanette bulunmayı ya da işte ölüler için yapılması gerekenleri öğretmiyor, aynı zamanda Tanrıça Ninhursag'ın kökenine dair oldukça ilginç bir hikaye de anlatıyor.
Evet, o kösüken miti gerçekten dikkat çekici, üzerinde durmak lazım. Ram'a göre taptıkları Ninhursag heykeli aslında gökyüzünden düşen büyük bir ateş topunun, yani bir meteoritin içinden çıkmış. Avcılar bu taşı bulup kırınca içinden renkli dumanlar yükselmiş ve bunu ilahi bir işaret saymışlar. Sonra bir rüya görüyorlar, taşı köye getirip ondan bu heykeli yapıyorlar ve tapınağı inşa ediyorlar. Metin, o yıl köyde eşi benzeri görülmemiş bir bereket yaşandığını, kimsenin ölmediğini, hatta demir madenini bile o yıl keşfettiklerini belirtiyor. Bu mit, erken kültürlerin bilinmeyeni, açıklayamadıkları doğa olaylarını, meteor düşmesi gibi nasıl anlamlandırdıklarını ve bunları nasıl tanrısal anlatılara dönüştürdüklerini mükemmel bir şekilde örneklendiriyor. İnancın somut nesneler ve kurucu mitler etrafında nasıl şekillendiğini görüyoruz burada.
Mad, tapınakta doğumdan ölüme tüm ritüelleri, büyüleri, duaları öğreniyor, adeta yaşayan bir bilgi deposu haline geliyor Ram'ın yanında. Ama bu duvarlar arasındaki hayat, onun içindeki o keşfetme arzusunu bastıramıyor bir türlü. Köylülerin av maceralarını, özellikle de annesi Tara'nın Tar adını verdikleri o efsanevi vahşi atı yakalayıp evcilleştirmesini duydukça, dış dünyaya, avcılığa, bilinmeyene karşı içinde bastırılamaz bir özlem büyüyor. Hatta gizlice annesinden atabilmeyi bile öğreniyor.
Öğreniyor, evet.
Ramon'u tapınağın güvenliği öngörülebilir dünyasında tutmaya çalışsa da Mad'ın ruhu dışarıyı çağırıyor sanki.
İşte bu. Mad karakterinin temelindeki çatışmayı oluşturuyor. Toplumun ve inancın ona biçtiği kader, yani tapınak hizmetkarı olmak ile kendi yolunu çizme, dünyayı tanıma arzusu arasındaki gerilim. Ram'ın inanan insan iradesini teslim eder, gitmekten bahsetmez sözüne karşılık Mad'in, sadece görmek istiyorum, yeryüzünde ne varsa görmek istiyorum demesi, onun sorgulayan ve deneyime aç doğasını ortaya koyuyor. Bu sadece bir merak değil, aynı zamanda bilginin farklı türlerine, ritüelistik bilgiye karşı deneyimsel bilgiye duyulan bir arzu aslında.
Fakat Mad'in bu dış dünya özlemi hiç beklemediği çok trajik bir şekilde gerçekleşiyor maalesef. Arge köyünün o sakin yaşamı, Eridu şehrinden gelen Tanrı Enki'ye taptıklarını söyleyen zırhlı askerlerin acımasız saldırısıyla darmadağın oluyor. Köy ateşe veriliyor, insanlar, yaşlı rahibe Ram da dahil olmak üzere vahşice katlediliyor. Mad ve hayatta kalmayı başaran birkaç köylü zincire vurularak esir alınıyor. O huzurlu çocukluk dünyası bir anda kabusa dönüşüyor. Esirlerin Uruk şehrine götürülüşürse Mad ve diğerleri için tam bir kültür şoku oluyor. Arge'nin o basit, komünel düzeninin tam tersi bir manzarayla karşılaşıyorlar. Devasa, hani aşılmaz gibi görünen kale duvarları, planlı, düzenli bir şehir yapısı, göğe doğru kat kat yükselen görkemli bir zigurat tapınak kulesi yani, kalabalık, gürültülü ve kaotik bir pazar yeri. Ve tabii keskin çizgilerle ayrılmış bir sosyal hiyerarşi ve en travmatik olanı da kölelerin alınıp satıldığı bir pazar. Bu yeni dünya Arge'den çok farklı kurallarla işliyor belli ki.
Kesinlikle. Uruk, metinde belirtildiği gibi Me adı verilen kurallarla yönetiliyor. Bu Me'leri tanrılar tarafından belirlendiğine inanılan toplumsal düzenden, dini ritüellere, sanattan zanaata kadar hayatın her alanını düzenleyen kutsal yasalar veya medeniyetin temel taşları gibi düşünebiliriz. Artık Arge'deki gibi canını koru, karnını doyur basitliği yok. Burada karmaşık yasalar, bürokrasi, rahiplerin ve askerlerin belirgin gücü ve katı bir hiyerarşi var. Kölelere yapılan muamele, pazar yerinde aşağılanmaları, taşlanmaları bu yeni medeni düzenin ne kadar acımasız olabileceğini de gösteriyor maalesef. Bu bir toplumsal modelden diğerine geçişin sancılarını ve sonuçlarını gözler önüne seriyor.
Bu kaosun ve aşağılanmanın ortasında
Matt ve onunla birlikte hayatta kalan yaşlı köylüler, Makrut ile Şerba, pazar yerinde yüzü peçeli, gizemli ve soylu olduğu anlaşılan Sunak adında bir kadın tarafından satın alınıyorlar. Bu satın alma, Matt için bilinmezliklerle dolu yeni bir başlangıç demek oluyor. Uruk'un kuralları, entrikaları ve tehlikeleriyle dolu saray hayatına ilk adımını atıyor böylece. Sunan Sarayı'nda Matt, kendisi gibi bir köle olan Danel ile tanışıyor ve aralarında beklenmedik bir dostluk ve akıl hocalığı ilişkisi gelişiyor. Danel, Matt'a sadece okuma yazmayı, ki buna yazı büyüsü diyorlar, bu bile o dönem için ne kadar sihirli bir şey olduğunu gösteriyor bence, ve kılıç kullanma gibi hayati becerileri öğretmekle kalmıyor, aynı zamanda ona Uruk'taki yaşamın görünmeyen yüzünü, güç dengelerini, rahiplerin özellikle başrahip Kotar'ın manipülasyonlarını ve hatta tanrıların, özellikle Uruk'un yerel tanrısı Tammuz'un sorgulanabilir yönlerini anlatıyor. Bayağı bir açıyor gözünü yani.
Görüyoruz aslında. Danel bir yandan Matt'a pratik becerilerle güçlendiriyor, ona hayatta kalma ve kendini savunma araçları veriyor. Ama diğer yandan ona aktardığı bilgilerle onun dünya görüşünü de şekillendiriyor. Mevcut düzene, rahiplere ve hatta tanrılara karşı eleştirel bir bakış açısı aşılıyor ona. Ancak Matt'in bize Danel'in de tamamen saf bir niyetle hareket etmediğini, onun da kendi gizli planları olduğunu fısıldıyor sanki. Bu durum, bilginin nasıl hem özgürleştirici hem de manipülatif bir araç olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Gerçek nasıl inşa edilir ve kimin çıkarına hizmet eder? Bu sorular beliriyor.
İşler tam da burada daha da karmaşıklaşıyor zaten. Anlıyoruz ki Danel ve Efendisi Sunak aslında Medi'yi kendi politik hedefleri için bir piyon olarak görüyorlar. Medi'nin o cesur, tanrılardan pek çekinmeyen yapısını ve Ram'ın yıllar önce göğsüne kazıdığı, şimdi bir tür kehanet işareti gibi yorumlanan o yıldız işaretini kullanarak onu Uruk'un kaderini değiştirecek beklenen kurtarıcı olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar.
Asıl amaçları ise oldukça karanlık ve kişisel aslında. Matt'ı bir suikastçı gibi kullanarak güçlerine engel olarak gördükleri baş rahip Kotar'ı ortadan kaldırmak istiyorlar. Planlarına göre Kotar ölünce Sunak, Tanrı Tammuz ile evlenecek ve böylece şehirdeki politik gücünü pekiştirecek. Matt, farkında bile olmadan tanrılar, rahipler ve soylular arasındaki çok daha büyük, çok katmanlı bir entrika ağının merkezine yerleştiriliyor. Burada gücün yozlaştırıcı etkisini, manipülasyonun inceliklerini ve bir kurtarıcı mitinin nasıl bilinçli olarak inşa edilebileceğini görüyoruz. Matt'ın kaderi olarak sunulan şey aslında başkalarının yazdığı bir senaryo mu acaba? Bu soru akla geliyor.
Matt, Danel'in anlattıklarıyla ve gördüğü o etkileyici rüyasında eski tanrıçasını inhorsak ona Eridu şehrine gidip orada tutsak olduğuna inanılan tanrıça İnanla'yı kurtarma görevini veriyor, arasında kalarak bu misyonu kendi gerçek kaderi olarak benimsiyor. İlk adımın Danel'in de yönlendirmesiyle Kotor'u ortadan kaldırmak olduğunu inanıyor ama asıl büyük hedefi rüyasındaki çağrıya uyarak İnanla'yı bulmak ve kurtarmak. Sunak da kendi planı tıkır tıkır işlesin diye büyük bir servet harcayarak Maad'ın tapınağı azat edilmesini, yani kölelikten resmi olarak kurtulmasını sağlıyor. Özgür bir adam oluyor Matt. Ancak Matt herkesin beklediğinin aksine Kotor ile yüzleşip onu öldürmek yerine yanında sadece yaşlı dostları Mikrut ve Şerba ile birlikte Uruk şehrinden kaçıyor, kendi yolunu çizmeye başlıyor gibi görünüyor burada.
Bu kaçış sırasında kaderleri önemli bir yol ayrımına geliyor. İnanla'nın eski baş yardımcısı olan Bilge Ninshubur ve daha önce Hotar'ın zulmünden kaçmak zorunda kalan soylu kadın Pugat liderliğindeki direnişçilerle karşılaşıyorlar. Bu karşılaşma Matt'ın gözünü açıyor diyebiliriz. Anlıyor ki görevi sadece kişisel bir intikam ya da basit bir kurtarma operasyonu değil, çok daha büyük, tanrısal boyutları olan bir mücadelenin Enki ve İnanla arasındaki o büyük çekişmenin bir parçası aslında. İnanla'yı kurtarma misyonu burada somutlaşıyor ve aciliyet kazanıyor.
Ve Maenat artık gerçek olduğuna inandığı hedefine kilitleniyor, Eridu şehrine gidip Tanrı Enki'nin devasa tapınağının altındaki gizli tünellerden geçerek Abzu'ya, yani Sümer mitolojisindeki yeraltı dünyasına inecek. Ve bahar gelmeden, dünya kısırlığa gömülmeden İnanla'yı kurtaracak. Bu tehlikeli görevde Pugat ve onun deneyimli savaşçılarına katılıyor. Yanına aldığı tek manevi güçse yıllar önce Ram'dan kalan ve belki de bir tür tılsım olan büyülü dili.
Yeraltına iniş, metinde tam anlamıyla mitolojik bir arketip olarak işleniyor. Burası sadece karanlık tünellerden ibaret değil. Labirentler, tuzaklar, ölümcül yaratıklarla dolu, katman katman aşağı inen bir cehennem tasviri adeta. Metin, dev yılanlardan, zehirli örümceklerden, akreplerden bahsediyor ama asıl önemli olan bu yolculuğun sembolik anlamı bence. Bu, kahramanın kendini kanıtlamak, en derin korkularıyla yüzleşmek ve nihai hedefe ulaşmadan önce geçmesi gereken klasik bir sınav aslında. Madden bu süreçte gösterdiği cesaret, öğrendiği savaş becerileri ve hatta tekrar yılan tarafından sokulup zehirlenmesine rağmen pes etmemesi onun dönüşümünü ve kararlılığını vurguluyor. Abzu'ya iniş fiziksel olduğu kadar ruhsal bir yolculuk.
Bu akıl almaz zorluklarla dolu yolculuğun sonunda Mad 7 kat aşağı inmeyi başarıyor ve İnanna'nın tutsak edildiği söylenen yere varıyor. Ama burada gördüğü manzara tüm hayallerini, tüm inançlarını yerle bir ediyor resmen. Karşısındaki İnanna, zayıf, neredeyse çocuksu, masum bakışlı genç bir kadın. Mad'ın Arge köyünde taptığı, o güçlü, heybetli, bereket sembolü iri göğüslü tanrıça Ninhursag'la uzaktan yakından ilgisi yok. Büyük bir hayal kırıklığı anı bu onun için. Tam Mad, her şeye rağmen görevini başardığını, İnanna'yı kurtardığını düşündüğü o kritik anda İnanna konuşmaya başlıyor. Ve Mad'ın ayaklarının altındaki zemini kaydıran, dünyasını başına yıkan o sarsıcı gerçeği açıklıyor. İnanna ve Ninhursag aslında tek ve aynı tanrıça.
Evet, işte bu anlatının zirve noktası, tüm düğümün çözüldüğü an diyebiliriz. İnanan Ninhursag'a aslında neler olduğunu anlatıyor. Maadin gördüğü o kehanet dolu rüya var ya, o rüya aslında Tanrıça'nın kendisine ait olan çok güçlü bir büyü veya ilahi bir güçmüş. Kurnazlığıyla bilinen Tanrı Enki'nin asıl amacı İnanna'yı fiziksel olarak hapsetmek değilmiş aslında. Amacı Tanrıça'nın bu en güçlü büyüsünü bu rüya aracılığıyla ele geçirmekmiş. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da Tanrıça'ya saf bir bağlılıkla inanan Maad'ı kullanmakmış. Çok zekice ama bir o kadar da acımasız bir plan.
Yani tüm o meşakkatli yolculuk, Abzu'nun derinliklerindeki ölüm kalım mücadelesi, Med'in o kurtarıcı rolü aslında Tanrı Enki'nin ince ince planladığı karmaşık bir oyundan ibaretmiş. Med bir kahraman ya da kurtarıcı değil, Tanrıların kendi aralarındaki acımasız güç savaşında farkında olmadan kullanılan bir araç, bir piyonmuş sadece. Bu çok ağır bir gerçek onun için. İnanan Ninhursag bu acı gerçeği açıkladıktan sonra asıl tanrısal gücüne ve görkemine yeniden kavuşarak Abzu'dan yükselip gidiyor.
Mad ise Abzu'nun karanlık, nemli derinliklerinde kala kalıyor. Kandırılmış, kullanılmış ve inandığı, uğruna hayatını tehlikeye attığı her şeyin büyük bir yanılsama olduğunu anlamanın acısıyla yapayalnız. Köyündeki o saf tanrıça inancı, Uruk'taki kurtarıcı rolü, Abzu'daki kahramanlık misyonu. Hepsi daha büyük bir oyunun parçasıymış meğer. Bu son gerçekten de okuyucu ve dinleyiciyi derinden sarsacak nitelikte. İhanetin en acı hali belki de bu.
Med'in yolculuğu böylece başladığı noktadan çok farklı bir yerde acı bir aydınlanmayla son buluyor. Tanrıçasına adanmış masum bir köy çocuğuydu, sonra tanrıların karmaşık ve bazen de acımasız oyunlarında bir piyona dönüştü ve sonunda her şeyini sorgulayan bir karakter haline geldi. Argiş'in basitliğinden Uruk ve Eridu'nun entrikalarına, yeraltının dehşetinden ilahi bir ihanetin o soğuk gerçekliğine uzanan unutulmaz bir destandı dinlediğimiz.
Bu metin gerçekten de pek çok katmanda düşündürüyor bizi. İnancın doğası nedir? Kader dediğimiz şey ne kadar bizim kontrolümüzde, ne kadarı dış etkenler veya başkalarının manipülasyonlarıyla şekilleniyor? Bilgi ve güç nasıl birer kontrol aracına dönüşebiliyor? Tanrılar ya da otorite figürleri gerçekten mutlak ve iyi midir, yoksa onlar da kendi hırsları, çıkarları ve oyunları peşinde koşan varlıklar mıdır? Mağdığın yaşadığı o derin hayal kırıklığı, belki de sorgusuz sualsiz mutlak bağlılığın getirebileceği tehlikelere dair güçlü bir uyarı niteliğinde.
Peki ya siz, bu hikaye size ne düşündürdü? Hayatımızda sarsılmaz doğrular olarak kabul ettiğimiz şeyler, körü körüne inandığımız anlatılar, belki de farkında olmadığımız daha büyük bir planın, daha karmaşık bir oyunun parçaları olabilir mi? Kendi hayatlarımızdaki tanrılar, bize yol gösterdiğine inandığımız büyüler ya da takip ettiğimiz kader çizgileri aslında nedir? Onları ne kadar sorguluyoruz?
Belki de Mad'ın Abzu'da yaşadığı o acı ama aydınlatıcı an gibi, kendi kabullerimizi, kendi inanç sistemlerimizi sorgulamak, kendi kişisel abzumuzdan, kendi yanılsamalarımızdan çıkışın ilk adımıdır. Üzerine düşünmeye değer sorular gerçekten.
Bu antik dünyaya yaptığımız yolculukta bize eşlik ettiğiniz için teşekkürler. Bir sonraki keşfimizde yeniden buluşmak dileğiyle.